Ayrım 36, Yaşam ve Yazgı, 1. Kitap, Vasili Grossman, sayfa 394, 67. Bölüm. Strum bir zamanlar üniversitede son sınıf öğrencisiyken bir sınıf arkadaşına okumak olanaksız, bir posa ilkel bir sıkıntı demiş ve Pravda gazetesini yere fırlatmıştı. Bunu söyler söylemez de korkuya kapılmıştı. Gazeteyi yerden almış, silkelemiş, uzun yıllar sonra anımsadığında onu ateşlere atan son derece alçakça bir gülümseme yayılmıştı yüzüne. Birkaç gün sonra aynı arkadaşına Pravda'yı uzatmış ve heyecanla ''Grişka, baş yazı yok sana, çok güzel yazılmış.'' demişti. Arkadaşı gazeteyi alırken ona dokunaklı bir şekilde ''Zavallı bir korkaksın sen Vidya, seni ihbar edeceğimi mi düşünüyorsun?'' demişti. Strum o zamanlar daha öğrenciyken ya susmak, tehlikeli düşünceleri dile getirmemek ya da şayet dile getirecek olursa geri adım atmamak üzere kendisine söz vermişti. Ama sözünü tutmadı. Sık sık ihtiyatı elden bırakıyor, birden parlıyor, gaf yapıyor, gaf yapınca da cesaretini yitiriyor ve yine gafla tutuşan ateşi söndürmeye çalışıyordu. 1938 yılında Buhari'nin mahkemesinden sonra Krimov'a şöyle demişti. ''Siz ne derseniz deyin, Buhari'ni şahsen tanıyorum ben. Onunla iki kez konuştum. Zeki, hoş bir gülümsemesi var. Çok saf ve çok büyüleyici bir adam.'' Krimov'un kaşlarını çatarak baktığını görünce kuşkuya kapılan Strum hemen şunları eklemişti. Ama yine de ne olduğunu şeytan bilir. Casus mudur, gizli polis ajanı mıdır? Nerede kaldı saflık ve büyüleyicilik, düpedüz rezillik? Sonra yine kafası karışmıştı. Çünkü Krimov onu dinlerken ki somurtkan görünüşüyle şöyle demişti. Akrabalığımızdan yararlanarak size benim kafamda Buhari'nin adıyla gizli polisin bağdaşmadığını ve bağdaşmayacağını söyleyeceğim. Strum kendi kendisine karşı insanların insan olmasını engelleyen güce karşı ani bir kızgınlıkla şöyle bağırmıştı. Tanrım, bu dehşete inanamıyorum. Bu mahkemeler yaşamımın karabasanı. Niçin itirafta bulunuyorlar bu insanlar, niçin? Ancak Krimov konuşmayı sürdürmemiş, böyle de pek çok şey söylediği ortadaydı. Ah, içten konuşmanın büyüleyici, parlak gücü, gerçeğin gücü. İnsanlar ihtiyatsızca ağızlarından çıkan birkaç cesur söz yüzünden ne korkunç bir bedel ödüyorlardı. Strum kim bilir kaç gece yatağına yatmış ve caddeden gelen otomobil sesine kulak kabartmıştı. Lyudmila Nikolayevna çıplak ayak pencereye yaklaşmış, perdeyi hafifçe aralamıştı. Bakıyor, bekliyor, sonra gürültü etmeden Viktor Pavlovich'in uyuduğunu sanıyor, yatağına gidiyor, yatıyordu. Sabah soruyordu, iyi uyudun mu? Teşekkür ederim, fena sayılmaz, ya sen? Biraz bunaldım, Vasistas'ın yanına gittim. Ha. Gece hissettiği bu suçsuzluk ve aynı zamanda ölüme mahkum olma duygusunu nasıl açıklamalı? Unutma Vitya, her sözcük oraya gidiyor, kendini de beni de çocukları da mahvedersin. İşte başka bir konuşma. Sana her şeyi söyleyemem ama Tanrı aşkına duyuyor musun? Hiç kimseyle tek kelime konuşma. Viktor, korkunç bir zamanda yaşıyoruz. Sen hiçbir şeyi gözünde canlandıramıyorsun. Unutma Viktor, hiç kimseyle tek kelime konuşmak yok. Viktor Pavlovich'in önünde çocukluğundan beri tanıdığı bir adamın bulanık, sıkıntılı gözleri canlanır ve bu eski arkadaşının söylediklerinden değil, üstü kapalı konuşmasından, Viktor Pavlovich'in sen ajan mısın, seni sorguya çağırıyorlar mı sorusunu açık açık soramamasından kaynaklanan bir korku doğar. Yanında yeryüzünün çekim yasalarını Stalin'in Newton'dan çok daha önce formüle ettiği yolunda düşüncesizce şaka yaptığı asistanının yüzünü anımsıyor. ''Siz hiçbir şey söylemediniz, ben de hiçbir şey duymadım.'' demişti neşe içinde genç fizikçi. ''Bu şakaları neden yapıyor? Neden? Artık şaka yapmak her türlü durumda aptalca bir şey. Nitrogliserin dolu bir tüpe fiske vurmaktan farksız.'' Ah, özgür ve neşeli konuşmaların aydınlık gücü. Bu güç içindeki korkuya rağmen sözcüklerin birden insanın ağzından dökülmesiyle ortaya çıkıyor. Strum bugünkü özgür konuşmaların ne kadar acıklı olduğunu anlıyor muydu? Bu konuşmalara katılanların hepsi Alman faşizminden nefret ediyorlar, ondan korkuyorlardı. İğrenç Alman köleliğinin habercisi olan askeri başarısızlıklardan hepsinin acı duyduğu, savaşın Volga'ya kadar gelip dayandığı günlerde neden bir görünüp kayboluvermişti özgürlük? Şıtrum Karimov'la yan yana sessizce yürüyordu. Harika bir şey dedi birden. Aydınlarla ilgili yabancı romanlar okuyorsun. Örneğin ben Hemingway'i okudum. Onun aydınları sohbet sırasında sürekli içki içiyorlar. Kokteyl, viski, rom, konyak, tekrar konyak, tekrar her çeşit viski. Rus aydınları ise en önemli konuşmalarını çay içerek yapmıştır. Örneğin Halk İradesi gizli örgütünün üyeleri, narodnikler, sosyal demokratlar, bir bardak çayın başında uzlaşmışlar. Lenin de büyük devrim arkadaşlarıyla çay içerken görüşmüştür. Aslında Stalin'in tercihinin konyak olduğu söyleniyor. Karimov evet evet evet dedi. Bugünkü konuşmada çay sofrasında oldu, haklısınız. Ne akıllı adam şu Madyarov, yürekli de. Onun bu delilik derecesinde alışılmamış konuşmalarına insan kendini iyice kaptırıyor. Karimov Strum'un koluna girdi. Viktor Pavlovich, Madyarov'un en masum düşüncesinin bile bir genelleme olarak göründüğünü fark ettiniz mi? Beni kaygılandırıyor bu. 1937'de birkaç aylığına tutuklanmış ve serbest bırakılmış. Oysa o sıralarda kimseyi serbest bırakmıyorlardı. Boşuna salıvermemişlerdir, anlıyor musunuz? Anlıyorum, anlıyorum. Nasıl anlamam dedi Şutrum ağır ağır. İhbar eder mi dersiniz? Köşe başında ayrıldılar ve Şutrum evine doğru yürümeye başladı. Canı cehenneme, varsın olsun diye düşünüyordu. Hiç olmazsa insanca korkmadan her konuda var gücümüzle, koşulsuz, iki yüzlülük etmeden konuştuk. Paris ayine değer. Madyarov gibi ruhsal bağımsızlığı olan insanların var olması, soyunun tükenmemiş olması iyidir. Karimov'un ayrılırken ona söyledikleri de her zamanki gibi yüreğini soğutmuyordu. Sokolova Ural'dan gelen mektuptan söz etmeyi yine unuttuğunu düşündü. Karanlık boş sokakta yürüyordu. Birden aklına bir düşünce geldi. Birden hiç kuşkuya kapılmadan bu düşüncenin doğru olduğunu anladı, hissetti. Açıklaması yokmuş gibi görünen atom olaylarının yeni, inanılmaz derecede yeni bir açıklamasını gördü. Uçurumlar bir anda birer köprü oluvermişti. Ne kadar basit, ne kadar açık. Bu düşünce şaşılacak derecede hoş, güzeldi. Sanki bu düşünceyi o yaratmamış da bir gölün sakin karanlığı içinden beyaz bir nilüfer gibi basit ve kolay bir şekilde çıkıvermişti. Çiçeğin güzelliğinden mutluluk duyarak hafif bir çığlık attı. Bu tuhaf rastlantının zihninin bilimle ilgili düşüncelerden uzak olduğu, çevresini sarmış yaşamla ilgili tartışmaların, özgür bir insanın tartışmaları olduğu, kendisinin ve arkadaşlarının sözlerini sadece ve sadece acı bir özgürlüğün belirlediği bir sırada olduğunu düşündü birden. 68. Bölüm. İnsan yabani buğdayla örtülü Kalmuk bozkırını ilk kez gördüğünde bir arabada kafası kaygılarla ve düşüncelerle dolu giderken ufkun ötesinden ağır ağır çıkan ve yine ufkun ötesinde ağır ağır uzaklaşan alçak tepelerin yükselmesini ve daha sonra erimesini dalgın gözlerle izlediğinde Kalmuk bozkırı yoksul ve hüzünlü görünür. Darenski'ye de önünde sanki hep aynı rüzgarla aşılmış tepe yüzüyor, yolda hep aynı kıvrım dönüp duruyor. Yol kauçuk otomobil lastiklerinin altına girip uzaklaşıyor gibi geliyordu. Bozkır'daki atlıların bazıları sakalsız ve genç, bazıları kır saçlı olsa da bazıları doru ata, bazıları kara yağız atlara binmiş olsalar da hep aynı, hep bir görünüyorlardı. Araba köylerin içinden daracık pencereli küçük evlerin yanından geçiyordu. Bu daracık pencerelerde ıtır çiçekleri bir akvaryumun içindeymiş gibi görünüyor. Pencerenin camını kıracak olsan içerideki canlı hava dışarıya çöle akıp gidecek, yeşillikler kuruyup ölecek gibi geliyordu. Araba yuvarlak kille sıvanmış göçebe yurtlarının yanından geçiyor. Donuk renkli yabani buğdayların, deve dikenlerinin, tuzlak toprakların arasından küçük ayaklarıyla toz kaldıran koyunların, rüzgarın titreştirdiği dumansız ateşlerin yanından ilerliyordu. Kentin dumanlı havasıyla şişirilmiş lastiklerin üstünde yolculuk eden birinin bakış açısından buradaki her şey zavallı, gri bir tek düzelikle birleşiyor, her şey tek düze ve aynı oluyordu. Dikenler, yabani buğdaylar, pelinler, çok büyük zamanların merdanesiyle üzerleri düzleştirilmiş tepeler düzlükte akarak dağılıyordu. Adım adım Elistan'ın doğusuna, Yaşkula'ya, ta Volga'nın ağzına, Hazar Denizi'nin kıyısına kadar uzanan bir kum çölüne dönüşen bu Güneydoğu Kalmuk bozkırının şaşırtıcı bir özelliği vardır. Bu bozkırda yer ve gök birbirlerine öyle uzun zaman bakmışlardır ki, birlikte bir ömür geçiren karı koca gibi birbirlerine benzemişlerdir. Artık ne olduğunu ayırt etmek olanaksızdır. Bu bozkır göğünün sıkıcı ürkek maviliğinde filizlenen yabani buğdayın tozlu alüminyum beyazı mıdır, yoksa mavi mavi parlamakta olan bozkır mıdır? Artık göğü yerden ayıramazsın. Gök ve yer süt tozunun içinde birbirine karışmıştır. Çatsa ve Barmansak göllerinin koyu ağır suyunu gördüğünde uzun toprağın yüzeyine çıktığını sanırsın. Kel kel görünen tuzlu topraklara baktığında ise toprak değil, göl suyu sanırsın. Kasım ve Aralık aylarının karsız günlerinde Kalmuk bozkırındaki yol şaşırtıcıdır. Aynı gri yeşil kuru otlar vardır, aynı toz yolun üstünde dolanıp durur. Bozkır güneşten mi yoksa ayazdan mı kavrulmuş, kurumuştur anlayamazsın. Belki de bu yüzden burada serap görülüyordur. Burada havayla toprak, suyla tuz arasındaki sınır silinmiştir. Bu dünya susamış bir insanın beyninin verdiği tepkiyle, bir düşünce hamlesiyle birden kristalleşmeye başlar ve sıcak hava maviye çalan düzgün bir taş halini alır. Bereketsiz toprak sessiz bir suyla dolar. Ufka kadar palmiye ağaçları uzanır. Korkunç yakıcı güneşin ışınları toz bulutlarıyla karışarak tapınakların ve sarayların altın kubbelerine vurur. İnsan bir bitkinlik anında topraktan ve gökyüzünden nasıl da kendi istediği dünyayı yaratıveriyor. Araba yolda bu sıkıcı bozkırda ilerlemeye devam ediyor. İşte hiç beklenmedik bir anda bu bozkır dünyası insana yepyeni, bambaşka görünüyor. Kalmuk bozkırı, cırlak tek bir rengin, tek bir keskin sert çizginin bulunmadığı, gri ve mavi tonlarının sıkıcı hüznünün sonbahar mevsiminde bir Rus ormanının dev renk çığıyla bahse girişebileceği, tepelerin yumuşak hafifçe dalgalı çizgilerinin insanı Kafkas sıradağlarından daha derinden büyülediği, karanlık ve sakin kadim sularla dolu cimri göllerin bütün denizlerden ve okyanuslardan daha fazla suyun ruhunu ifade ettiği çok eski soylu bir doğa yaratısı. Her şey geçip gidecek ama işte bu akşam sisi içinde demirden dökülmüş gibi duran kocaman ağır güneş ağzına kadar pelinle dolu bu acı rüzgar unutulmayacak. Daha sonra ise bozkır yoksulluk değil varsıllık içinde yeniden doğacak. İlkbaharda laleler içindeki genç bozkır dalgaların değil renklerin patladığı bir okyanustur. Öfkeli deve dikeni yeşile boyanmıştır. Taze sivri dikenleri henüz tatlı ve yumuşaktır. Kemikleşmeye daha zamanları olmamıştır. Bir yaz gecesinde bozkırdaki her şeyin temeli oluşturan mavi ve beyaz yıldız kitlelerinden dünyanın çatısının altına giden bulutsulara ve küre şeklindeki yıldız kümelerinin hafif kubbelerine kadar galaktik bir gökdelen gibi yükseldiğini görürsün. Bozkır'ın bir tek olağanüstü özelliği vardır. Bu özellik bozkırda değişmeden yaşar. Kışın ve yazın şafak zamanı da, havanın kötü olduğu karanlık gecelerde de, aydınlık gecelerde de. Bozkır insana her zaman ve öncelikle özgürlükten söz eder. Bozkır özgürlüğünü yitirenlere onu anımsatır. Arabadan inen Darenski tepeye tırmanan atlıya bakıyordu. Sırtında beli iple bağlı bir cübbe olan atlı tüylü küçük bir atın üstünde oturuyor ve tepeden bozkıra bakıyordu. Yaşlıydı, yüzü kaya gibi sert görünüyordu. Darinski yaşlı adamı seslendi ve yanına giderek sigara tabakasını uzattı. Yaşlı adam eğerin üstünde bütün vücuduyla hızlı bir biçimde gençliğin çevikliğini ve yaşlılığın düşünen ağırlığını kendisinde birleştirerek dönüp Darenski'nin sigara tabakasını uzatan eline, sonra da yüzüne, daha sonra yan tarafındaki tabancaya, yarbay olduğunu gösteren üç rütbe çubuğuna, fiyakalı çizmelerine baktı. Sonra ancak parmakçık denebilecek kadar küçük ve ince esmer parmaklarıyla bir sigara aldı. Sigarayı havada evirip çevirdi. Yaşlı kalmuğun elmacık kemikleri dışarı fırlamış, kaya sertliğindeki yüzü birden değişmişti. Kırışıkların arasından akıllı, iyilik dolu iki göz bakıyordu. Bu kahverengi yaşlı gözlerin aynı anda hem inceleyen hem de güvenen bakışı belli ki çok güzel bir şeyler gizliyordu içinde. Darenski durup dururken neşelenmiş, keyiflenmişti. Yaşlı adamın Darenski yaklaştığı sırada kötü kötü kulaklarını dikmiş olan atı bir anda sakinleşmiş, merakla kulağının önce birini sonra diğerini indirmiş, daha sonra da kocaman dişli suratıyla ve çok güzel gözleriyle gülümsemişti. "Teşekkür ederim," dedi yaşlı adam incecik sesiyle. Darenski'nin omzunu okşadı ve "Süvari tümeninde iki oğlum vardı, büyüğü öldü," diyerek eliyle atın başından daha yukarıyı gösterdi. "Küçüğü," atın başından daha aşağıyı gösterdi, "makineli tüfek eri, üç nişanı var. Senin baban var mı?" diye sordu sonra. "Annem sağ, babam öldü." "Ah, fena," diyerek başını salladı yaşlı adam. Darenski bu yaşlı adamın kendisine sigara ikram eden bir Rus yarbayın babasının öldüğünü öğrenince nezaketen değil, içinden gelerek üzüldüğünü düşündü. Daha sonra yaşlı adam birden bir nara attı, elini salladı ve at sözle anlatılmaz bir hızla ve hafiflikle tepeden aşağı koşmaya başladı. Bozkır'da ok gibi giderken de ne düşünüyordu atlı? Oğullarını mı, bozuk bir otomobilin yanında duran bir Rus yarbayının babasının öldüğünü mü? Darenski yaşlı adamın dolu dizgin gidişini izledi. Şakaklarını zonkladan kan değil, tek bir sözcüktü. Özgürlük, özgürlük, özgürlük. Ve yaşlı kalmaya karşı bir kıskançlık duygusu kapladı içine. 69. Bölüm. Darenski cephe karargahından uzun süreli bir görev için en sağ kanatta bulunan bir orduya gidiyordu. Bu orduya yapılan yolculuklar karargah görevlileri arasında özellikle tatsız sayılırdı. Su ve konut yokluğu, istihkakın kötü olması, uzun mesafeler ve berbat yollar insanları korkuturdu. Komutanlık Hazar Denizi kıyısıyla Kalmık Bozkırı arasındaki kumluk bölgede kaybolan birliklerin durumuyla ilgili doğru bilgilere sahip değildi. Ve bu bölgeye gönderirken Darenski'ye pek çok görev vermişlerdi. Darenski Bozkır'da yüzlerce kilometre yol aldıktan sonra can sıkıntısına yenildiğini hissediyordu. Burada hiç kimse taarruza geçmeyi düşünmezdi. Almanlar tarafından dünyanın ucuna sürülmüş olan birliklerin durumu çaresiz görünüyordu. Karargahta kısa bir süredir gece ve gündüz azalmayan gerilim, taarruzun yakın olduğu üzerine tahminler, yedeklerin hareketi, telgraflar, şifreli yazılar, cephe haberleşme merkezinin 24 saat çalışması, kuzeyden gelen otomobil ve tank konvoylarının uğultusu düş değil miydi yoksa? Darenski topçu komutanlarının ve genel birlik komutanlarının sıkıntılı konuşmalarını dinlerken, malzeme durumuyla ilgili bilgileri toplayıp gözden geçirirken, topçu tümenlerini ve bataryalarını teftiş ederken, Kızıl Ordu askerlerinin ve komutanlarının asık suratlarına, Bozkır'ın tozu toprağı içinde insanların ne kadar ağır, ne kadar tembel hareket ettiklerine bakarken, bu yerlerin tek düze kasvetine yavaş yavaş boyun eğmişti. İşte diye düşünüyordu. Rusya develerin dolaştığı bozkırlara kadar, kum tepelerine kadar geldi ve gücünü yitirerek bu kötü toprağın üzerine serilip kaldı. Artık ayağa kalkması, yerinden doğrulması olası değil. Darenski ordu karargahına gitti ve yüksek komutanlığa çıktı. Yarı karanlık geniş bir odada üzerinde rütbe işareti olmayan askeri bir gömlek giymiş, dazlak kafalı, tok suratlı genç bir adam, askeri üniformalı iki kadınla kağıt oynuyordu. Yarbay içeri girince genç adam ve üniformalarında teğmen işareti taşıyan kadınlar oyunu bir an bıraktılar. yarbaya dalgın dalgın göz atıp hırsla bağırmaya devam ettiler. Peki koz istemez misin? Yamali'ye ne dersin? Darenski kağıt alışverişi bitene kadar bekledi ve ordu komutanı burada mı diye sordu. Kadınlardan biri sağ kanada gitti, ancak akşama döner diye yanıtladı. Bir askerin deneyimli gözleriyle Darenski'ye bakıp sordu. Siz cephe karargahından geliyorsunuz galiba, değil mi yarbay yoldaş? Çok doğru diye yanıtladı Darenski ve zor fark edilir bir şekilde göz kırpıp sordu. Özür dilerim, askeri kurul üyesini görebilir miyim? O da komutanla birlikte gitti, ancak akşama döner diye yanıtladı ikinci kadın ve sordu. Siz topçu karargahından değil misiniz? Çok doğru diye yanıtladı Darenski. Komutanla ilgili yanıt veren birinci kadın, askeri kurul üyesiyle ilgili yanıt veren kadından görünüşte epeyce yaşlı olmasına karşın Darenski'ye çok ilginç gelmişti. Bu tür kadınlar bazen çok güzel görünürler, bazen de başlarını şöyle bir çevirdiklerinde birden solgun, yaşlı, alımsız oluverirler. İşte düzgün, güzel burnu, insanların da kendisinin de gerçek değerini bildiğini ifade eden kindar mavi gözleriyle bu kadın da bu cins kadınlardandı. Yüzü çok genç görünüyordu, 25'inden fazla demezdin. Ama birazcık kaşlarını çatıp düşünceye daldığında, dudaklarının uçlarındaki kırışıklar ortaya çıktığında ve çenesinin altındaki deri sarktığında 45'inden az değil derdin. Ama ayağının ölçüsüne göre yapılmış yumuşak deriden çizmelerinin içindeki bacakları gerçekten güzeldi. Oldukça uzun bir sürede anlatılabilecek bütün bu durumları Darenski'nin deneyimli gözü hemen anlamıştı. İkincisi ise genç ama şişman, iri yarı bir kadındı. Tek tek bakıldığında seyrek saçları, geniş elmacık kemikleri, rengi belirsiz gözleri o kadar güzel değildi. Ancak gençti ve sapına kadar kadındı. Yanında duran kör bir adamın bile onun kadınlığını hissetmemesine olanak yok gibiydi. Darenski bunu da hemen bir saniye içinde fark etti. Dahası komutanla ilgili yanıt veren birinci kadının ve askeri kurul üyesiyle ilgili yanıt veren ikinci kadının meziyetlerini bu bir saniye içinde bir şekilde hemen tarttı ve erkeklerin kadınlara bakarken hemen hemen her zaman yaptıkları gibi davranıp pratik sonucu olmayan bir seçim yaptı. Komutanı nasıl bulabileceği, komutanın ona gerekli bilgileri verip veremeyeceği, nerede yemek yiyebileceği, nerede geceyi geçirebileceği, en sağ kanattaki tümene giden yolun uzun ve zor mu olduğu düşünceleriyle kafası dolu olan Darenski, yine de bir ara bir şekilde düşünecek zamanı bulup, işte bu diye seçimini yaptı. Hem öyle bir şey oldu ki gerekli bilgileri almak için ordu kurmay başkanının yanına hemen gitmeyip kağıt oynamak üzere orada kaldı. 36. ayrımın sonu, sayfa 405.